Ayrım 11.
Aynı soruyu sorduklarında Kristin'in yaptığı gibi. Zaten biraz da onun için buradayım demişti kızım. Hassas bir konu ama Fahide doğrudan gelmeye yeğlerim. Hallarımdan biri birkaç yıl önce Lübnan'da yaşıyordu. Kurumunuz hakkında çok övücü sözler duymuş. Sizi gelip görmemi o tavsiye etti. Babam için. Birkaç yıldır bir hayli ciddi ruhsal sorunları var. Uzmanların gözetimi altında. Örneğin kimler? Nadir hazırlıklıydı. Ünlü birkaç isim vermiş. Müdür de başıyla onaylayıp konuşması sürdürmesini rica etmiş. Bir süre yurt dışında yaşaması babama iyi gelecek diye düşündük. Babama ve bütün aileye. Biliyorsunuz bizler tanınmış insanlarız. Bu durum ailemizin ününe zarar veriyor. Babam da bunun farkında. Onu burada tedavi ettirme düşüncesi henüz ona açmadım. Ama iyi bir yere karşı koyacağını sanmam. Burada bütün istediklerinin var olduğunu sanıyorum. Güneş, huzurlu bir çevre, iyi bir bakım. Onun içinde nasıl bir yerde yaşayacağını görmek üzere gelmiş bir çeşit öncüyüm diyelim. Son kararı vermeden önce belki sizin Paris'e gelmeniz iyi olacak. Tabii masrafları bize ait olmak üzere. Balık yemi yutmuştu. Doktor Dovab zevkten dört köşe zengin mirasçıya kurumunu gezdirmeyi önermişti. Önce bahçeden başlandı. Fikir edinsin diye ufak bir gezinti. Dağ manzarası, hemen ötesinde deniz manzarası. Hiç kullanılmadığı için yepyeni duran tıbbi gereçler. Ayrıca odalar, piyanosunun başında olan Lobo'nun odası. Sonra yeşil bitkilerin süslediği geniş salon. Bu gibi ziyaretlere alışık olmayan hastalar, konuğu yaklaşmak için iskambilleri bırakmışlardı. Dovab, endişe etmeyin, size bir kötülükleri dokunmaz, dedi. Nadia onu yatıştırdı. Titiz müfettiş havalarını korumaya çalışıyordu. Fazlasıyla temiz salonun köşesinde bucağında toz kalmış mı diye sağa sola, yukarı aşağı bakıyordu. Onu sarsan duygularını anlamak kolaydı aslında. Bu hastalar arasında o güne kadar hiç görmediği babasını arıyordu. O gün kağıt oynamıyordum. Ne de dama veya tavla. Lobo ile azıcık şuradan buradan konuşmuştuk. Sonra o piyanosuna gitmiş, ben de bir kitap almıştım. Ziyaretçi geldiğinde kitabıma dalmış, diğerleri gibi ona yaklaşmamıştım. Sadece yerimden kalkmadan başımı kaldırmıştım, yabancıyı görmek için. Bakışlarımız karşılaşmıştı. O kızın kim olabileceğine dair en ufak bir fikrim yoktu. Oysa o beni tanımıştı. Eski resimlerdeki gibiydim. Gözleri donup kalmıştı. Benimkiler de öyle ama meraktan. Biraz da akvaryumdaki balıklarmışız gibi bizi incelemeye gelen bu yabancıya kızgınlığımdan. Surat etmiş olacağım ki Dovab hafifçe gülerek özür diler gibi onu okurken rahatsız ettik dedi. Ama aynı zamanda bakışlarıyla beni bombardıman eder gibiydi. Bu bey sadece okur sabahtan akşama kadar. Tutkusu budur. Pek doğru değildi. Durumu biraz süslemişti. Sözde entelektüel bir yer olan kurumunun saygınlığını arttırmak için. Nadia, eğer öyleyse ben de ona bir kitap vereyim. Yeni bitirdim, dedi. El çantasını açıp bana yöneldi. Müdür, gerekmez, diyecek oldu ama Nadia yanıma gelmişti. Kitabı bana uzatmadan önce içine bir şey tıkıştırdığını gördüm. Sonra sırıtmakta olan Dovab'a gitti. Şaşkınlıktan kendime gelmemişken kitabı açtım. Başlığı okuyabilme fırsatı bile bulmadan sağ tarafında, üst kısmında yazarın adının üstünde sahibin adının yazılmış olduğunu gördüm. Nadia K. Aniden ayağa kalktım. Ona tuhaf bir biçimde bakmaya başladım. Yüzünde Clara'yı anımsatan çizgiler vardı. O an hiç kuşku duymadan orada duranın kızım olduğunu anladım. Dovab'ın kim olduğunu bilmediğimde hissettim. Onu ele vermeyeceğime dair kendi kendime söz verip ona doğru yürüdüm. Benim için robot gibi ilerlediğimi gören Nadia panikledi. Kendisini tanıdığımı anladı, kurduğu çatının çökmesinden öptü. Ona yetiştim ve kitabı göstererek "Mersi" dedim. Elini tuttum, yakaladı. Ben de hiç durmadan "Mersi, mersi" diyerek elini salladım. Müdür sinirli bir gülüşle "Kitabımız onu duygulandırdı" dedi. Nadia'yı öpmek için daha da yaklaştım. Adam avazı çıktığı kadar "Yeter, ileri gidiyorsunuz" diye bağırdı. Soğuk kanlılığını korumaya çalışan Nadia "Bırakın, bunda bir kötülük yok" dedi. Bunun üzerine onu bağrıma bastım. Kısa bir süre kokusunu duydum ama Dovab bizi ayırmıştı bile. Nadia ise üstlendiği işi duygusallığa kapılarak berbat etmemek için benden ayrıldı ve "Bu bey çok duygulu" dedi ve doktora dönerek ki cesaret isterdi "Babam da okumaya bayılır, ona olanları anlatacağım. Bu hasta ile çok iyi anlaşacağından eminim. Aslında doktorun benim davranışımdan ötürü cezalandırmasından ve kitabı elimden almasından korkmuştu. Bunun için de bu dokunaklı sahnenin sonradan öğrendiğime göre son tereddütlerini de yok ettiğini ve başka hiçbir kurumun babasına bunun kadar uygun olamayacağını söylemiş. Babadan kastettiği kuyumcu tabii ki. Dovab'ın ağzı kulaklarındaydı. Ben ve kitap kurtulmuştuk. Bir de kitaba sokuşturduğu mektup. Zaten mektubu acele giysilerin arasına gizlemiştim. Tuvalete gitmiş ve kitabın ilk sayfasını yırtmıştım. İhtiyat, ihtiyat. Zarfın üzerinde adım yazılıydı. Nadia, mektubu doğrudan elime verebileceğini düşünmemiş, bana ileteceği umuduyla güvenebileceği bir hastaya vermeyi tasarlamış. Mektup ne mi diyordu? Yaşama sevincime kavuşabilmem için gerekli birkaç söz. Baba, ben senin yokluğunda doğmuş olan, kalbinin üstünde resmini taşıdın ama yine de senden uzakta büyümüş olan kızınım. Uzakta mı? Aslında bizi birbirimizden birkaç kilometrelik nefis bir sahil yolu ayırıyordu. Ama aramızda lanet olası bir sınır, kin ve anlayışsızlık duvarı yükselmişti. Bir de hayal gücünün yokluğu. Ben doğmadan önce sen ve annem savaşa ve gitme karşı baş kaldırmışsınız. Savaş çok güçlü görünüyordu ama sonunda annem ve senin gibiler direndiler ve kazandılar. Hayatta her zaman bir yol bulunur. Mecrasından çıkmış, kendine bir başka yol yapan nehirler gibi. Sen, annem ve diğerleri baş kaldırmış, yazgıyı aldatmak için savaş adları edinmiştiniz. Benim savaşım o kadar görkemli değil ama bu benim savaşım ve sonunda kazanacağım. Ben de sınırları geçmek için bir savaş adı edindim. Seni gelip görmek ve sana, bil ki dışarıda bir kızın var ve sen onun en değerli varlığısın ve seni sabırsızlıkla bekliyor diyebilmek için. Bu sade sözcükler beni daha okurken değiştirdi. Bana erkeklik ve babalık onurumu, yaşama zevkimi geri verdi. Hiçbir sürpriz olmayan yarınlardan, beni ayıran saatleri çekip uzatmakla yetinmiyordum artık. Beni bekleyen sevgiydi. Benim hayatımın başka hiçbir yararı kalmamışsa da, Nadia için onu koruyacak ve güzelleştirecektim. Kızımı bir baba sevgisiyle, bir yetişmekte olan insan sevgisiyle seviyordum. Eskiden sevilen, beğenilen Baku'yu onun için canlandırıp özgürlüğe kavuşturmak, onun için koluna girip iftiharla gezeceği bir baba olmak istiyordum. Yine de hayatla barışmak istemem, bunun gerçekleşmesi için yeterli değildi. Bu, kendini öldürmeye kalkışan bir babaya, kızının gelip elini tutarak, ''Baba, istemediğim bu hayatı benim için koru.'' demesi üzerine intihar projelerinden vazgeçmeye benzemiyordu. Durum daha karmaşıktı. Tabii ki başıma gelenleri anlıyordum ve mutluluk duyuyordum. Ama bütün bunları bir sis perdesinin ardından görmekteydim. Puslu bir kafanın ardından. 20 yıllık zoraki de olsa kabul edilmiş, rıza gösterilmiş bir tımarhaneye sokuluşun pusu ve pası ardından. Moral bozucu 20 yıllık bir yaşam, 20 yıllık çelimsiz irade, 20 yıllık yavaşlatılmış, hantallaştırılmış düşünce ve konuşma. Bir daha belirteyim. Sadece ölmekten vazgeçmek, uçurumun kenarına gelip tam atlayacakken geriye bir adım atmak ve titreyerek uzatılan sıcak eli tutmak söz konusu değildi. O kadar basit değildi. Aynı örneği verecek olsam derdim ki, sağlam toprağa basarak değil ama dar bir taş geçit üzerinde bir şişe viski içerek uçurumun kenarında duruyordum. Geriye dönmek için karar vermem yetmiyordu. Çünkü benim durumumda selamete ulaşıyorum diye uçuruma yuvarlanmak da vardı. Önce ayrılmam, açık bir görüşe, berrak düşüncelere sahip olmam ve attığım her adımı nereye attığımı bilmem gerekiyordu. Benim durumum buydu. Oysa yalnız ben değildim söz konusu olan. Beni içeri atmış olan insanlar vardı. Kitaplar konağını tekrar almamı ve miras hakkımı elde etmemi istemeyen kardeşim vardı. Gelir kaynağını oluşturduğum ve aracı olduğum Doğap vardı. Onların egemenlikleri altında bulunduğum sürece kuşkulanmalarını önlemek gerekiyordu. Aşırı ihtiyatlı olmalıydım. İşte size bir örnek. Kafamı toparlayabilmem için sabah kahvesindeki ilaçlardan kurtulmam gerekiyordu. Kurnazlık göstermeliydim. Gözetim her gün çok sıkı değildi. Biraz çabayla, aklımı da başıma toplayarak bunu başarabilirdim. Şayet ilaçları aniden kesmiş olsaydım felaket olurdu. 48 saat içinde o kadar sinirli olurdum ki kendimi ele verirdim. Bu kez doktor aynı ilaçları iğneyle vermeye kalkışırdı ve beni daha yakından gözetlerdi. En mantıklı davranış ilaç dozunu yavaş yavaş azaltmaktı. Sabah kahvelerinde ilaç tadının son damlalarında daha fazla olduğunu fark etmiştim. Fincanın dibindeki damlaları ağzımda tutmayı, daha sonra lavaboya tükürmeyi becerebildim. Birkaç hafta sonra çok daha iyiydim. Sakin olmakla birlikte kafam daha berraktı. Okurken, başkalarının davranışlarına bakarken bunu hissedebiliyordum. Tuhaf bir izlenimim vardı. Eskimiş duygularımı yenileriyle değiştirmişim gibi bir duygu içindeydim. Ya da yedek bir duygu edinmiş gibiydim. Kafamı toparlayınca fark ettiğim şey, bakıcıların, hastaların önünde bazıları tamamıyla tıpsal, diğerleri alaylı yorumlar yaptıkları ve bunları çok hızlı, eksik sözcüklerle ya da kısaltmalarla yaptıklarıydı. O kahrolası sersemliğe sahip olduğum dönemde bütün bunlar tek bir sözcüğünü bile anlamadan burnumun dibinde cereyan etmekteydi. Oysa şimdi küçük bir çabayla anlıyordum. Bazen hastalara takılan isimler ya da birinden birinin sağlık durumu hakkında endişe verici açıklamalar ya da ömürlerinin geriye kalan kısımları üstünde bahse girişmeler oluyordu. Tepki vermemeye çalışıyordum. Hayır, kafamda bir plan yoktu. Gerçekten yoktu. Hiçbir kaçış planı yapmamıştım. Hele böyle bir şey hiç yoktu. Sadece kendime gelmeye, kafamı toparlamaya çalışıyordum. Kızım beni çağırdığında cevap verebilmem için. Ah evet, bir şey daha. Beynimi çalıştırmaya, bellek alıştırması yapmaya çaba gösteriyordum. Bir gün gittikçe sık yaptığım gibi okuyordum. Eski bir macera romanıydı ve lehçeden çevrilmişti. Öykü güzel işlenmişti ve sonunu merak ediyordum. Sayfalarını hızlı hızlı çeviriyordum. Birden başımı kaldırdığımda bakıcının meraklı gösterileriyle karşılaştım. Her zamanki yavaşlığımdan kurtulmuştum. Hareketlerim canlı, sinirli, enerjik olmuştum ve bakıcı kadın bunu fark etmişti. Doktora haber vermeden önce emin olmak için bana bakmaya devam ediyordu. Bunun üzerine ritmimi yavaşlatmaya çalıştım ve bunun için de bazı paragrafları iki kere okumaya başladım. İşte o zaman bütün paragrafları ezberlemeye karar verdim. Benim zihinsel eğitimim için yararlı mıydı bilmiyorum ama yeteneklerime güvenmeme yardımcı oluyordu. Evet evet, beni iyi anladınız. O bakıcı normal ritimle okuduğum için beni de o baba ihbar edebilirdi. Malikanedeki düşünce hastanın ajitasyon potansiyeline sahip oldukları ve şiddetli buhran geçirebilecekleriydi. Rölantide oldukları sürece tehlike yoktu. Her ani hareket, her ajitasyon belirtisi bir buhranın habercisi olabilirdi. Bu yüzden Nadia'yı ya da ondan gelecek bir işareti beklerken dikkatli olmalıydım. Sanırım kızımın da en büyük isteği beni kurtarmaktı. Ama bu nasıl olacaktı? Beni görmek için hapishaneme sızmak başka, beni oradan kaçırmak başkaydı. Kızım işini başarmış olmaktan, klinik müdürüne oyun etmekten gurur duyuyordu. Hele mucize kabilinden, mektubu elime tutuşturmuş olabilmekten. Benimle konuşmuş olmaktan, kucaklamış olmaktan. Beni bir yabancıyı kucaklar gibi, daha da kötüsü can sıkıcı biriyle tokalaşır gibi kucaklamıştı. Ama her ikimiz için bu ilk öpüşmemizdi. Sanki sevgilimden söz eder gibi konuşuyorum. Kızıma ilk öpücüğümüydü. 20 yıl içinde tek öpücüğüm. Haftalar geçtikten sonra bile etkisindeydim. Şimdi bile o anları yeniden yaşayınca, özür dilerim, nerede kalmıştık? Ah evet, kızımın tasarılarından söz ediyorduk. Ziyaretinin çok mükemmel geçtiğini söylemiştik. O kadar ki her şeyde başarılı olacağına inanmaya başlayacak kadar. Ertesi haftaları plan kurarak geçirmişti. Gözü pek planlar, kaçırma planları. Kurnazlığın yeterli olmadığı, başka araçlar konulması gerektiği sonucuna varmıştı. Evet, kaçırma. Zavallı yavrum, gönlü aklına çelmişti. Yeniden Bertrand'a gitmişti, yardımını sağlamak amacıyla. Dönüşünden bu yana onu ilk kez görüyordu ve malikaneye nasıl girdiğini ve benimle nasıl karşılaştığını anlatmıştı. Bertrand onu önce sevgiyle, hatta hayranlıkla dinlemişti. Kızım da ses sonunda kendi gençliğini, Clara'nınkini ve benimkini bulmuştu. Ancak kızım olumlu tepki alıp yeni tasarılarından söz edince Bertrand'ın yüzü asılmıştı. Buraya kadar yaptıkların onurlandırıcı. Bundan gurur duyabilirsin ve benim annenle babanın eski bir arkadaşı olarak gurur duymamam elimde değil. Ama dikkat, baban hakkında anlattıkların bana onunla son karşılaşmamızı anımsattı. Böylesi ciddi bir konuda gerçek izlenimlerimi senden saklayacak olursam gerçek bir dost değilim demektir. Baban yarım bir adam. Heyecanları sevecen davranışlarla, gözyaşlarıyla gösterebiliyor ama daha öteye gidemiyor. Seninle konuştu mu? Sadece Mersi dedi. Başka bir şey diyemezdi çünkü müdür bize bakıyordu. Durumu özellikle belli etmemek gerekiyordu. Sen bunu özverili ve yiğit ruhunla böyle değerlendiriyorsun. Oysa ne yazık ki gerçek çok farklı. Ben babanı gördüm. Onunla yan yana 3 saat geçirdim. Konuşabileceğini biliyordu. Tehlike yoktu. Bana beni yanında götür diyebilirdi. Yanında ben ve büyükelçi olmak üzere hemen gidebilirdik. Üçkağıtçı kardeşin diyebileceği hiçbir şey olmazdı. Ama hayır, isyan hiçbir şey söyleyemedi. Tek bir sözcük etmedi. Ayrılacağım sırada son bir ümitle ona doğru gittiğimde istediği her şeyi söyleyebilirdi. Yalnızlık. Yine bir şey söylemedi. Sadece senin resmini cebinden çıkartabildi. Sevecen dokunaklı bir davranış ama yarım bir adamın davranışları. Seni 20 yaşında babasını hiç görmemiş bir genç kız olarak karşımda görüp bu sahneyi anlattığımda gözlerim dolmuştu. Sense benden 100 kat daha heyecanlıydın. Harikuladeydin. Onu kucaklamak, unutmadığını söylemek için görmeye gittin. Çok iyi, alkışlıyorum. İki mükemmel arkadaşıma layık bir kızsın. Ama şimdi gerçekle yüz yüze gelmek sırası. O adam yarım bir adam. Bu büyük haksızlık ama gerçek bu. Onu son gördüğümde artık aynı adam değildi. Heyecanlarını ancak gözyaşlarıyla ya da kucaklamayla gösteriyordu. İşte o kadar. O tarihten sonra tımarhanede geçirdiği 16 yıl durumu daha iyileştirmemiştir. Böyle bir planı uygulamaya kalkıştığında ne gibi tehlikelerle karşılaşacağını düşünmek bile istemiyorum. Tehlike gözünü korkutmuyor. Emin ol beni de korkutmaz. Diyelim ki kaçırma olayı düşündüğün gibi gerçekleşti. Diyelim ki babanı yakalanıp çift kilit altında konulmadan oradan çekip çıkardın. Hatta daha ileri gideyim. Diyelim ki buraya, bu daireye geldi. Şu koltukta oturdu. Ne olacak? Durumunu anlayacak ve onu benzer bir yere kapatmak zorunda kalacaksın. Bir evladın, bir dostun çözemeyecekleri tıbbi, zihinsel, ruhsal sorunlar vardır. Alışkanlıkları arkadaşlar olan bir ortamdan onu koparıp alacak ve belki de daha az sevecen, daha kapalı bir başka kuruluşa yerleştireceksin. Kızım Bertrand'ın yanından söğüt sayarak ayrılmış. Bir kez daha tek başına hareket etmeye karar vermiş. Ancak kararlılığı sarsılmış bulunuyordu. Duyduğu sözler kafasını karıştıracaktı. Beni bırakmayacağı vaadine asılarak yokuşu çıkmaya başladığım bir sırada, o henüz açıkça kendisine itiraf etmemiş olsa bile vazgeçmişti. Ama ben bulunduğum yerde onu bilemezdim. Günün birinde çıkıp geleceğinden emindim ve hazır olmak istiyordum. Nadia'yı bekleyerek yaşadım. Yıllar boyu her gece uykuya dalmadan önce ertesi günü geldiğini görecek miyim, hangi kimliğe gizlenerek ve ne gibi şeyler uydurarak gelecek diye düşünüyordum. Ama beklediğim yarınlar dünde kaldı. Hayır, kızım bir daha hiç gelmedi. Ona kırgın değilim, neden gelsin de. Beni kurtarmak için mi? Beni bir kez kurtarmıştı. İyileştirici sözler söylemişti. Yokuşu tırmanmaya başlamıştım. İçimdeki dipsiz kuyunun duvarlarından yavaş yavaş tırmanıyordum. Savaşıyordum. Sisi dağıtmak, aklımı başıma toplamak, belleğimi güçlendirmek, isteklerimi uyandırmak için savaşıyordum. Bu artık benim savaşımdı. Yalnızca benim. Bu savaşı iki kat özenle sürdürmeliyim. talihsiz dostlarımı, davranışlarını taklit etmek için gözlemeye devam ederek. Çünkü her geçen gün sersemlik durumum ile uyanıklık durumum hiç de aynı olmadığını fark edebiliyordum. Nitekim konuşurken yalnızca sözlerimin hızı, yalnızca vurgusu, yalnızca o bitmez tükenmez cümleleri uzatan eeler değil, sözcük dağarcı da değişiyordu. Anımsattığı istekler körlettirilmişse de sözcükler de unutuluyordu. Her şey, söz, bakış, bir şey yerken yüz buruşturma ya da buruşturmama, binlerce küçük ayrıntı, hastanın uzun uzun sersemleştirici dozu yutan ile yutar gibi yapan birinden ayırıyordu. Bütün bunlara karşın kaçmayı düşünmüyordum. Henüz değil. Elde ettiğim sabırsız bir davranışla yitirilmeyecek kadar değerliydi. Ne yani? Bir yük kamyonuna gizlenerek mi? Duvarı atlayıp muhafızlardan daha hızlı koşarak mı? Hayır, şansımı bu yollardan deneyemezdim. Gitmek Tanrı'nın günü bunu düşünüyordum. Tımarhaneden uzaklaşmak, başka bir yerde olmak. Özlemini çektiğim buydu. Ama bir engeli aşmak için fiziksel bir çaba harcamak. Yo, hayır, kızımı bekliyordum. Diyeceksiniz ki gelmeyince ne oldu? Yanıtı sorunuzun içinde. Sonu gelmeyen an, ulaşılmayan an yoktur. Büyük bir tutkuyla beklenirse zaman geçtikçe beklenilen günün yaklaştığı sanılır. Bir yıl mı geçti? Daha iyi denilir. Hazırlanacak zamanla ihtiyacı vardı. 2 yıl mı geçti? Gelmesi yakın. Kaldı ki malikanedeki zaman dışarısı gibi geçmiyordu. Kimse hapishanedeki gibi çentik atmıyordu. Hepimiz ömür boyu hapistik. Ömür boyu birbirinin eşi günler. Gün saymanın ne yararı vardı? Son gece. Saat gecenin 11'i, belki de 11.30 olmuştu. Acıkmıştık. Dinlenmemiz iyi olacaktı. İsyan ile birlikte gece açık bir birhanede soğan çorbası içmeye çıktık. Yemekte aramızda bir sessizlik olduğu sırada iç cebinden kırmızı deri kaplı, yıldızlı bir dille kilitlenen eski bir ajanda çıkarttı. Sayfalarını çevirmem için bana uzattı. Aklımdan geçenleri yazmıştım. Son zamanlarda malikanedeyken yazdım. Sayfaları gözden geçirdim. Çoğu beyazdı. Diğerlerine başlıksız, noktasız, uyaksız şeyler yazmıştı. Onun izniyle şu birkaç satırı naklediyorum. Ardında cennetin kapıları çarptı, dönmedim. Ayaklarımda ayaklarımın gölgesi yolum boyunca duvara kadar uzanıyor. Kapalı göz kapaklarımın altında gölgeme basıyorum tıpkı. Kan damarlarına benzeyen Anadolu yollarındaki gibi. Belleğimde kâgir ve hayal camlı daha güzel bir evin anısı. Kulaklarımda kentin uğultusu, Babil'in tatlı uğultusu. Eskiden çöllerde yok olmuş ulusların ileri karakolları. Eskiden gökyüzünün merdivenleri. Eskiden sabırsızlık çağı. Eskiden gelecek. Sonra birlikte otel odasına döndük. İkimiz de çok yorgunduk ama zamanımız azalmıştı. Gerdanlığın son parçasını tamamlamak gerekiyordu. Beni yatıştırmak istercesine, hikayemden az bir parça kaldı, dedi. 70'li yıllara geliyorum.